Ayrım 11.
Patron duygusal adamdır. Hele son yıllarda daha da duygusal oldu. Her şeye kızıyor, alınıyor. Ne konuşacağız arkadaş? Ben kovulmuşum. Bana kovma tebligatı yapıyorsun, sonra da patronda konuşmamı istiyorsun. Komik yani. Neyi konuşacak kovulan bir adam? Sen ara be kardeşim. Patron nasılsın de git Bodrum'a gönlünü al. Ertuğrul saçmalama. Adam senin yüzünden hürriyetten soğudu. Bak kaç yıl oldu Ankara'ya geldi de senin yüzünden hürriyet binasına adımını atmıyor. Ya bunu belki 50. kez konuşuyoruz. Ben bıktım artık. Aydın Bey'e bir saygısızlık mı yaptım? Arkasından mı konuştum? Ya da gazetede veya özel hayatımda bir üç kağıt namussuzluk veya ahlaksızlık mı yaptım? Ta 2004 Mart ayında bana kendisi küstü. Niye küstüğünü de anlayabilmiş değilim. Ne yapayım yani ben? Bodrum'a gidip af mı dileyeceğim? Sen beni hiç mi tanımadın? Ben bunları yapacak biri miyim? Bugün arayıp randevu al. Yarın yanına gitme kardeşim. Patron nasılsın de. Bu dünyada sadece siyahla beyaz yok. Öteki renkler de var. Hayatın tadı öteki renklerde, grilerde. Bu kadar katı olma. Biraz esnek ol. Konuşursan belki bazı konularda anlaşırsınız. Hangi konularda? Ne bileyim ben. Bak ne güzel koşullarda yaşıyoruz. İyi para kazanıyoruz. Yüksek maaşlar alıyoruz. Hayatın bütün zevklerini patron sayesinde yaşıyoruz. Bize sağladığı bu olanakların kıymetini bil. Kusura bakma da ben de bu gazeteye az şey vermedim. On binlerce okuyucu kazandırdım. Onlar benim için alıyor bu gazeteyi. Neyse haydi bakalım, beğendin mi bu şarabı? Nefistir. Ben anlamam şaraptan maraptan. Sen beğendiysen iyidir. İşin uzmanı sensin. Yani patron bana da sık sık küser ama ben aldırış etmem. Esnek davranacaksın böyle konularda. Ben senin gibi katı değilim. Bir seferinde bana iki ay küstü. Bazen kovmaya kalkıştı. Hatta benim yerime Seçkin Türesay'ı, Güneri Civaoğlu'nu getirme kararı aldı. Ama ben hep esnek davrandım, gönlünü almayı bildim ve işi bitirdim. Helal olsun sana. Ben bir hata yapmış olsam bugüne kadar 1000 kere özür dilerdim. Öyle bir durum yok. Bir ahlaksızlık yapmadım, namussuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. Neyin gönlünü alacağım bu saatten sonra? İktidar bastırdı, siz de beni kovdunuz. Daha ne? Torunlarımın üzerine yemin ediyorum bu olayda hükümetin, iktidarın isteği veya baskısı yok. Ertuğrul, her seferinde işe torunlarını karıştırma. O günahsız küçük çocukları yeminlerinde bu işe katma lütfen. Beni kaç kere şikayet ettiklerini ben bilmiyorum ama sen biliyorsun. Tamam, tamam, her şey rastlantı. Seçim oluyor, AKP ikinci kez iktidara geliyor ve 3 hafta sonra beni kovuyorsunuz. Ama iktidarın baskısı maskısı yok. İktidardan korkmak da yok. Yemin ediyorum ki yok. Sen bugün hemen patronu ara, yarın Bodrum'a git bir konuş. Aslında ikinizin arasındaki krizi ben de iyi yönetemedim. Ben ikinizin arasında pestil gibi ezilip kaldım. Patron son zamanlarda çok duygusal bir adam oldu. Eski Aydın Doğan değil artık. Hele senin o kelkit yazın bardağı taşıran son damla oldu. Onu yazmayacaktın. Aslında orada benim de büyük kabahatim var. O yazıyı koymamalıydım. Adam kelkitti ve sen yazında kelkite bindiriyorsun. Onu azmedemedi. Ya kardeşim ben bir yere bindirmiyorum. O olay başka bir yerde olsaydı yazmayacak mıydım? Kelkit'in dokunulmazlığı mı var? Benim yazım yalan mı? Zaten zorlama bir tekzip yolladılar. Onu da birkaç gün sonraki yazımda kullandım. Şimdi bir de kelkit mi çıkarıyorsunuz başıma? Bu da bahane mi oluyor yani beni kovmanıza? Madem öyledir niye o yazıdan sonra beni arayıp bir şey söylemediniz? Aydın Bey eski hukukumuzla arayıp bir şey diyemez miydi? Olayı böyle şeylerle örtbas etmeye, saptırmaya, bahane yaratmaya kalkışmayın lütfen. İktidardan korkuyordunuz, beni şutlamak zorunda kaldınız. Hangi gazeteci patronun ilçesinde asılı afişleri yazdı, fotoğrafını yayımladı diye işten kovulur yahu? Eğer öyleyse bu da basın tarihine geçecek bir faciadır. Burada bir parantez açıyorum. Milliyet'in genel yayın yönetmeni dostum ve arkadaşım Sedat Ergin 30 Ağustos günü Ankara'ya geldi ve ikimiz öğle yemeği yedik. Sedat şunu söyledi. Patron sana zaten kızıyordu ama kırılma noktası, işin koptuğu yer senin 27 Mayıs tarihli Kelkit yazın oldu. Anladığım kadarıyla bahane arıyorlarmış. Kelkit bardağı taşırmış. Neyse ortada bir kriz var. Bak Ertuğrul kriz falan yok. Aydın Bey AKP iktidar olunca korktu. Yazılarım yüzünden bana tek taraflı küstü. Olay budur. Bir hatam olduğunu bilsem özür dilerim. Yok böyle bir olay. Bak yanındaki sandalyede duran ceketinin cebinden küçük bir alet çıkardı. Senin yüzünden cebimde hep bu aletle geziyorum. Bu BlackBerry marka muhteşem bir şey. Dünyanın neresinde olursam olayım senin İstanbul'a geçtiğin yazılarını anında bana bu alete geçiyorlar. Demek ki sansürleri bu aletle yapıyordun. Cumhuriyet mitinglerinde Poaş olayında patrona ve bizim Doğan grubuna ana avrat sövüldü. Bir tek satır yazı patronu ve hürriyeti savunmadın. Demek ki bu yüzden takım olayının dışında kaldım. Şimdi bu da yeni bir kovma bahanesi mi oluyor? Bak arkadaş, bu gazetede takım oyunu falan yok. Herkes en küçükten en büyüğe kadar sana ve patrona korkunç bozuk. Bugüne kadar Doğan Medya grubundan kovup sokağa bıraktığınız binlerce insanın ahı üzerinizde. Neyse, bunlar artık konumuz değil. Sadece bilesin diye söylüyorum. Ben bu gazeteye 22 yıl açık alında hizmet verdim. Bugün de kovuldum. Hiç sorun değil. Gereğini yaparız. Ertuğrul, hatırlıyor musun? Ankara'da bir gün Sedat'ı, beni ve Bekir'i Hilton Oteli'nde kaldığın Kral Dairesi'nde kahvaltıya çağırmıştın. Mart 2004. O gün veya ertesi gün iplerimiz iyice kopacaktı. Biraz kapışmıştık. Sen orada çok ilginç bir laf etmiştin. Arkadaşlar, ben burada gazetecilik yapmıyorum, cambazlık yapıyorum. Ben Hürriyet'i, patronu, kızlarını ve damadını idare ediyorum. Ben gazeteci değilim beyler, ben cambazım demiştin. Sonra da bir başka gün 5 topu birden havaya atıp yere düşürmemeye çalışan bir jonglör olduğunu söylemiştin. Hatırlamaz olur muyum? Doğrudur, ben cambazım, ben jonglörüm. Ama ben cambaz değilim, ben gazeteciyim Ertuğrul. Aramızdaki fark bu. Neyse ya, boş ver şimdi bunları. Sen bugün mutlaka patronu ara. Yarın Bodrum'a git ve onunla konuş. Bunu o yemek boyunca belki 6. kez söylüyordu. Bana patronun sekreteri Arzu'nun cep telefonlarını verdi randevu almam için. Lütfen esnek ol, katı olma. Siyahla beyaz dışındaki öteki renkleri de gör hayatta. Hayatın zevki oralarda. Biz patronla sık sık muhabbet ederiz. Onun bana hep söylediği bir şey vardır. Bir gün dünyaya yeniden gelsem senin yerinde olmak isterim. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni olmak isterim der. Ben de ona vallahi patron, ben yeniden gelsem dünyaya Doğan Medya grubunun sahibi olarak gelmek isterim derim ve gülüşürüz. Sana şunu da söyleyeyim, dünyada artık hiçbir büyük medya grubu sadece yayıncılıktan para kazanmıyor. Hepsinin yan işleri var, bizim de var. Sen nasılsa açıkta kalmazsın, istediğin yerde iş bulursun. Onlar benim sorunum, şimdi senden bir ricam olacak. Ben Ankara'ya dönüp odamı toplayacağım. Sakın ola ki Ankara'ya bu adamı gazeteye sokmayın diye emir vermeyesin. Çünkü binlerce dosya, belge, kitap var. Toplamak, tasfiye etmek en az 2 haftamı alır. Olur böyle şey, istediğin kadar git gazeteye. İşin bitene kadar ne yapacaksan yap. Restoranın kapısı önünde vedalaştık. Sen otele mi gidiyorsun? Evet, hadi eyvallah. Güle güle. İşin bana koyan ve acıtan yanı bir teşekkür etmedi. Sağ ol arkadaş demedi. Burada itiraf ediyorum, bunları konuşurken kendisine bir soru sormam gerekiyordu, aklıma gelmedi. Kovulmana patron karar verdi diyorsun. Senin bu konudaki fikrin nedir? Karşı mı çıktın, patronu kırmamak için karşı çıkamadın mı? Ya da büyük destek mi verdin? Ya da kovulmamı sen mi istedin de tebligatı Aydın Doğan adına yapıyorsun? Bunu sormak gerçekten aklıma gelmedi. Günlerden 14 Ağustos 2007 Salı. O gün tam 22 yıl hizmet verdiğim Hürriyet'te vay vay vay başlıklı yazım vardı. Son yazımın bu olacağını nasıl bilebilirdim? Ertesi gün izin yazım çıkacaktı, o hiçbir zaman çıkmadı. 5. sayfa boştu. Deniz restorana çağrılmış, sözlü tebligatla kovulmuştum. Sonradan öğrendim ki Ertuğrul'un üvey kardeşinin çocuğunun evlenmesi, o nedenle yapılacak aile toplantısı falan hikayeymiş. Öyle bir olay, İzmir'e o iş için gelişi falan yok, tebligat için gelmiş. Arabaya bindim, otele gidiyorum. Hürriyet'te 22, gazetecilikte 30 yıllık onurlu yaşam bir kalemde silinip gitmiş. Duygularımı dinliyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi. En ufak bir üzüntü duymuyorum. Özür dilerim ama bu işin boku çoktan çıkmıştı. Bütün gazeteci arkadaşlarım gibi benim de meslek heyecanımı köreltmişlerdi. Çünkü her şey iktidara, paraya, kazanca endekslenmiş, gazetecilik arka planda kalmıştı. Üzerimde inanılmaz bir hafiflik hissettim. Mutlu muydum bilemiyorum ama asla üzgün değildim. Sinir harbi bitmiş, üzerimden büyük bir yük kalkmıştı. Onu yazma, bunu yazma, sert yazma, patrona destek ver, onu öven yazı yaz. Hükümeti eleştirme, Maliye Bakanına, TMSF'ye kesinlikle dokunma. Onlarla işlerimiz var, başbakana vurma. Üstelik yazılarım sansür ediliyordu. Orada masanın başında oturuyor, yazılarımı bilerek kesiyordu. Defalarca kavga etmiştik, defalarca bir defa yapmayacağı konusunda sözler vermiş, yeminler etmişti. Bunları yaparak beni istifaya zorluyordu. İstifa ettiğim takdirde çok büyük para vereceklerini söyleyen kendisiydi. Pazarlık edecek para karşılığı ayrılacak, kendimi satacaktım. İstifa etmiyordum çünkü milyonlarca insana yazılarımda mesaj veriyordum. Mevziyi tutuyordum. Bazen çok bunaldığımda güvendiğim, tanıdığım insanlara içimi döküyordum. Ne yapmam gerektiğini hep birlikte tartışıyorduk. Herkes, ama istisnasız herkes aynı şeyi söylüyordu. Sakın ha, mevziden kaçma lüksüne sahip değilsin. Sen orada kendi adına değil, milyonlarca insan adına duruyorsun. Saat 15 dolaylarında otele geldim. Önce Tansel'i arayıp müjdeyi verdim. Sonra düşünmeye başladım. Beni kovmuşlardı fakat yemekte ısrarla Aydın Doğan'ı arayıp ertesi gün Bodrum'a gitmemi, patronla konuşmamı istiyordu. Bunu birkaç kez söyledi ve Aydın Bey'in sekreterinin cep telefonu numaralarını verdi. Kovulan bir insana en son söylenecek ya da hiç söylenmemesi gereken sözlerdi. Bunun anlamı neydi, amacı neydi? Ben patronu otele gelince hemen arayacaktım. Sonrasında çeşitli olasılıklar vardı. 1. Kızgınlığı yüzünden telefonuma çıkmayacaktı. 2. Gel bakalım deyip beni Bodrum'a çağıracaktı ve gidecektim. Orada bana niçin bu kararın verildiğini bir kez daha kendi dilinde anlatacak ve kibarca güle güle diyecekti. 3. Beni affettiğini söyleyecekti fakat nasihatler dinleyecektim. Haydi ben sana son bir büyüklük, son bir iyilik yapayım da kal bakalım gazetede. Fakat bundan sonra çok dikkatli olacaksın. Hükümeti, başbakanı, maliye bakanını eleştirmeyeceksin. Bu takıntılardan kurtulacaksın. Cici çocuk, uysal çocuk olacaksın. Bizim istediğimiz doğrultuda yazılar yazacaksın. Haydi bakalım seni affettim, bu iyiliğimi de unutma. Bu üç olasılıkta da ben küçülecektim, onurum çiğnenmiş olacaktı. Ben hayatı pahasına Abdülhamit'e karşı çıkan Fizan sürgünü Emin Bey'in, Atatürk'ün Adalet Bakanı ve Kurtuluş Savaşı'nın kelle koltukta sivil kahramanlarından Refik Şevket İnce'nin torunu, başı dik devlet görevlisi Ümran Emin Çölaşan'ın oğluydum. Onlar yaşamları boyunca hep ilkeleri uğruna mücadele vermişler, dönmemişler, kendilerini bir gün olsun küçük düşürmemişlerdi. Ben düşürürsem ruhlarını sızlatırdım. Bunu yapamazdım. İşin bir boyutu daha vardı. Bodrum'a gidersem olay duyulacak. Belki de internetlere, basına ve televizyon kanallarına düşecek. Kovulan Emin Çölaşan kendini affettirmek için Bodrum'a gidip patronuna yalvardı diye yayınlar yapılacaktı. Çünkü Aydın Bey'in kendisine ait tatil köyündeki evi pek çok konuğa açıktı. Ve beni herkes orada görecekti. Patronu aramadım. Akşamüstü otelden çıkıp biraz tur attım. Deniz kıyısında gezindim. Olayı bilmeyen insanlar yanıma geliyor, yazılarımı nasıl zevkle okuduklarını söylüyor. Sarılanlar, öpenler, sevgi sunanlar, birlikte resim çektirenler. Hiç kimse kovulduğumu bilmiyor. İçimden diyorum ki, acaba bir gün Aydın Doğan veya Ertuğrul şu insanlardan böyle bir sevginin, saygının binde birini görmüş müdür? Görmeleri mümkün olur mu? Saat 18.50 Ertuğrul otelden aradı, patronla konuşmuş. Yarın çıkacak olan izin yazımı koymayacaklarmış. Yani iş bitmiş. Zaten bitmişti. Gazeteden ayrılan birinin izin yazısının çıkmasının anlamı yokmuş. Bu cümlesi doğruydu. Ben patronla konuştum, sen onu aramamışsın. Elbette aramadım. Sana çok kızgın. Bu iş, yani kovma işi, izin sonunda falan olmaz. Bugün derhal bitir dedi, el sıkışıp ayrılalım. İyi de bunun koşulları ne olacak, nasıl olacak, biraz da onları konuşsak. Hepsini hallederiz, koşulları merak etme. Yasal hakların neyse hepsini alırsın. Sana namus sözü veriyorum. Birkaç ay geçsin ve patronun kızgınlığı geçsin. Ben seni yeniden gazeteye almak için uğraş vermeye çalışırım. O zaman duruma yeniden bakarız. Ya geç bunları be kardeşim. Neye bakacaksın? Ben böyle şeyleri bekleyecek, kabul edecek adam mıyım? Bu kez telefonda birbirimize iyi günler diledik. Yine bir teşekkür yoktu. 14 Ağustos Salı. Sayfa 168. Aynı gün incir altında deniz kıyısında kısa bir tur daha atıp otele geldim. Odamdayım. Saat 19.45'te telefon çaldı. İstanbul Santral'ı arıyor. Nerede olduğumu, nasıl öğrendiklerini bilemiyorum. Karşımdaki bayan sesi aykırıyor. Emin Bey, olamaz. Doğru mu bu haber? Santralımız kilitlendi. Ben sizi başka bir hattan arıyorum. Doğru mu? Okuyucular kıyameti koparıyor. Kovulma haberi ise doğrudur. Peki nereden duyulmuş bu? Kanal Türk vermiş efendim. Altyazı geçiyormuş. Vay canına. Kanal Türk bunu nereden duymuş? Demek ki karşı taraftan duyuldu. Bu konu sonradan kafama takıldı. Gazeteciler dahil hiç kimse gazeteciye haber kaynağını sormaz. Ama birkaç gün sonra Tuncay Özkan'a sordum. Kendisi dışarıdayken haber Havva'ya, Milliyet'ten gelmiş. Havva haberi altyazı olarak geçmeye başladığında Tuncay ya doğru değilse diye korkmuş. Havva kesin doğru olduğunu söylemiş. Santral'la konuşmamız bitti. Telefonu kapattığım anda yeniden çalmaya başladı. Kanal Türk verince haberi bütün Türkiye anında duymuş. Şimdi size bir şey anlatacağım. Belki inanmayacaksınız ama doğrudur. Saat 20'den başlayarak gece tam 24'e kadar otel odamın telefonu hiç ara vermeden çaldı. Kapattığım anda tekrar çalıyor. En ünlü isimlerden, gazetecilerden hiç tanımadığım kimselere kadar karşımda. Hürriyet çalışanları bu kararı alanlara küfrediyor. Bazıları ağlıyor. O gece ben diyeyim 300, siz deyin 500 konuşma yaptım. Gece yarısına doğru başım ağrıdı, dilim kurudu. Bazı arayanlar sonradan anlattı. Otel santralı sizi sıraya sokuyorum, 5. sıradasınız. Beklerseniz sıranız gelince bağlanırsınız diyormuş. Tuvalete gitmem gerekiyor, gidemiyorum. Çünkü kapattığım anda telefon yeniden çalıyor. Karşıma kim çıkarsa onunla konuşuyorum. Hangi otelde kaldığımı bütün Türkiye öğrenmişti. Bu nasıl olmuştu şimdi bile anlayabilmiş değilim. Yönetimden rahatsız olan Bekir Coşkun'un da istifa ettiği söylentisi dolaşıyor. Haberi duyan Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer Tansel'i arayıp ne olduğunu sormuş ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Saat 23.30 dolaylarında bir boşluk oldu. Önce tuvalete gittim, sonra otel santralını aradım. Gece saat 24'ten sonra telefon bağlanmamasını rica ettim. 24'te telefonlar kesildi. Biraz hava almak için lobiye indim. Verdiğim zahmet için santral görevlisi arkadaşa teşekkür ettim. Çok şaşırmıştı. Emin Bey, ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Birçok kişi de beni azarladı, çok beklediği veya bağlanamadığı için. Bir sürü ünlü insan aradı sizi. Pardon, bir şey mi var? Hürriyetten kovulduğumu, o yüzden arandığımı söyledim. O gece sabaha kadar hiç uyumadım. Otel odasında sürekli sigara iç, bir aşağı bir yukarı dolaş ve düşün. Kararımı sabaha karşı verdim. Bütün belgeler, bilgiler elimde. Ben bu işin kitabını yazacağım. Yarın İzmir'de son günüm olacaktı. İzmir'e her gelişimde olduğu gibi anne tarafımın Karşıyaka, baba tarafımın Karabağlar kabristanındaki mezarlarını ziyaret edip dua edecektim. Programı değiştirdim. Gün ağarırken biraz otelin dışına çıktım, açık havada gezindim. 15 Ağustos 2007 Çarşamba. Bu sabah sıfır uykuyla Ayvalık'a doğru yola çıkacağım. Önce Ankara'ya dönüş biletimi aldım. Sonra gazeteye, Hürriyet İzmir bürosuna uğradım. Haberi herkes duymuş. Gazeteden bir arkadaş usulca yanıma sokuldu ve bugün İzmir'de Hürriyet satışının çok azaldığını, okurların protesto ettiğini fısıldadı. Aynı gün 15 Ağustos 2007 Çarşamba Ayvalık'a geldim. Bir gece önceden uykusuzum, yorgunum. Daha önceden kararlaştırmıştık. Gece Bekir Coşkun ve karısı Andre ile buluşup Cunda'da yemek yiyeceğiz. Hemen yattım. Yıllardır ilk kez gündüz uykusu uyuyacağım. Tam içim geçmiş kayınvalidenin azeri yardımcısı Fatma uyandırdı. Kalk Emin abi, kapıda bir sürü gazeteci var, seni bekliyorlar. Ne, gazeteciler mi? Nereden bulmuşlar bu evi? Bilmem abi, kapıda hepsi, onlara çay yaptım. Allah'ım yarabbim, bir bu eksikti. Ben gazeteciyim, muhabirlerin çektiği çileleri en yakından bilirim. Ne yapacağım şimdi? Çünkü kendi kendime konuşmama kararı almışım. Gazeteci arkadaşlar ille de bir şeyler soracaklar, ne yapmalı? Kalktım yanlarına gittim. Ajanslar, televizyonlar ve yazılı basın muhabirleri ve kameramanlar kapıda. Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, İHA, Skytürk, NTV ve ötekiler. Ayvalık'taki evi nasıl bulduklarını bilmiyorum. Çocuklarla biraz lafladık. Bir şey söylemek istemediğimi, beni anlamalarını rica ettim. Gece Bekir'le Cunda'da Bay Nihat restoranda buluşacağımızı, oraya gelmelerini söyledim. Saat 20'de buluşacağız. Biz Tansel'le gittiğimizde Bekir ve Andre gelmişlerdi. Çevrelerinde bir gazeteci ordusu. Sahildeki Cunda restoranlarını bilmeyenler için söyleyeyim. Sahil boyunca çok sayıda restoran. Aralarında duvar falan yok. Yani bir uçtan baktığınızda öteki ucu görürsünüz. Restorana girdik. Ve bütün restoranlarda oturan yüzlerce insan bir anda ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. İnanılmaz bir olaydı. İlk kez gözlerim orada doldu. Kendimi tutmasam bu sevgi seli karşısında hüngür hüngür ağlayacağım. Kameralar çekim yapıyor. Ertesi gün bu tezahürat bazı gazetelerde ve ekranlarda yayımlandı. Muhteşem bir olaydı. Çekim yapan bir bayan muhabir, Emin Bey gözleriniz doldu dedi. Başka ne olabilirdi? İnsanlar sevgisini gösteriyordu. Orada gazeteci arkadaşlarla biraz konuştuk. Kovulma olayıma ben hiç girmedim. Onu anlatmanın zamanı bir kitapla gelecekti. Gazeteciler gidince Bekir anlattı. Ertuğrul onu aramış ve Emin'e söyle, hiç kimseyle konuşmadan birkaç ay beklesin, patronu yumuşatmaya çalışalım demiş. Beni hiç tanımadıkları bir kez daha belli oluyordu. Diş macunu tüpten çıkınca onu içeri sokmak artık mümkün olamazdı.